Ayrım 5.
Evin kirli içki şişeleriyle kaplı o pis ve darmadağınık mutfağından o lezzetli yemekler nasıl çıkardı bir türlü anlayamazdım. Belki de bu insanları çok sevdiğim için yaptıkları her şey bana çok güzel geliyordu. Sabahları biberli menemen cumhuriyeti, öğlenleri makarna, akşamları ise nutuk şarabı ve patates kızartması cumhuriyeti kuruluyordu. Ama en unutulması pazar sabahları yapılan kahvaltılardı. Şair pazar kahvaltılarına çok düşkün olduğundan çocuklar her türlü riski göze alarak marketten kaşar, tereyağı, dil peyniri, salam, bal gibi şeyler çalarlardı. Pazar akşamları ve diğer günlerin akşamları soframız pek yoksul olurdu. O zaman şarkılarla doyururduk karnımızı ve yüreğimizi. Çok iyi gitar çalan bir öğrenci vardı aramızda. Üstelik hemen evin yakınındaki bir pavyonda şarkı söyleyen bir kadına aşık olmuştu. Yo, kadını hayatında hiç görmemişti. Kadının pavyonun kapısına asılı olan afişindeki fotoğrafına ve ismine aşık olmuştu. İsmi ne miydi? Ömrüm İsyankar. Bir gece Ömrüm İsyankar'ın afişini söküp çıkarmış, koşa koşa eve gelmişti. Sonra afişi salonun duvarına yapıştırdı ve o günden sonra hep Ömrüm İsyankar'a bakıp gitar çaldı. İnsanın yüreğini delip geçen tutku dolu simsiyah gözleri ve dalga dalga saçları vardı Ömrüm İsyankar'ın. Herkes bir yanıyla bağlanmıştı ona. Şair ise öğrencilerle arasına hep gizemli ve suskun bir mesafe koyuyordu. Örneğin Ömrüm İsyankar'ın afişi ve hepimizin ona bağlanmamız şaire çocuklu bir saplantı gibi geliyordu. Onun bizlerden daha önemli işleri, randevuları ve zaman zaman katıldığı gizli toplantıları vardı. Bazı geceler biz salonda otururken onun odasından ansızın daktilo tıkırtıları gelmeye başlardı. İşte o zaman oturduğumuz salonda herkes birden dikkat kesilir, ders çalışanlar kitaplarından, defterlerinden başlarını kaldırır, yüzlerine saygılı ve heyecanlı bir ifade gelip otururdu. İşte şaire yeniden ilham gelmişti. Hem de kendi evlerinde. Saatler sonra şair odasından çıkar, yüzünde yorgun ama mağrur bir ifade. Arkadaşlar, size son şiirimi okumak istiyorum. Gerçi henüz bitmedi ama yine de okumak istiyorum der. Sonra bir eli cebinde salonun bir ucundan öbür ucuna gidip gelerek elindeki kağıttan son şiirini okurdu. Şiir bittiğinde evin içinde hayranlık çığlıkları yükselir. Sonra da herkes tek tek şaire sarılıp onu tebrik ederdi. Şairi o kadar çok seviyorlar ve onun kendi evlerinde kalmasından o kadar mutluydular ki ailelerinin gönderdiği haçlıklar geçirmelerine yetmediğinden okuldan çıktıktan sonra ev ev dolaşıp çarşaf, nevresim, battaniye pazarlıyorlar ve kazandıklarının bir kısmını şaire cep harçlığı yapsın diye onu da binbir mahcubiyetle veriyorlardı. Evin tek ısıtıcısı şairin odasındaydı ama içinde yaşayanları tanıdıkça insana sımsıcak geliyordu bu ev. Başı sıkışan, polisten kaçan, firar eden hep buraya sığınırdı. Paralar, kasetler, kitaplar, içkiler, yemekler, kazaklar, her şey herkesindi. Mülkiyet yoktu bu evde. Sadece sırası geldiğinde bulaşık yıkamayanlar ve bir de tuvalete girip de bir türlü çıkmak bilmeyenler yüzünden çıkardı ufak tefek tatsızlıklar. Benim İstanbul'a dönme zamanım gelmişti. Şaire söyledim. Ben de seninle geliyorum dedi. Polis dedim. İstanbul'da bir iş ve bir yer ayarladım kendime. Merak etme sen dedi. Öğrenciler şairi bir türlü bırakmak istemiyorlardı. Burası senin evin artık. Ne zaman istersen gel diyorlardı. Şair şiirleri ve o gizemli tavrıyla öğrencilerin kalbinde taht kurmuştu adeta. Onu bilge ve erişilmez biri olarak görüyorlardı. İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra bir iş için yine Ankara'ya gelmem gerekti. Bizim çocukları göreceğim için içim içime sığmıyordu. Ömrüm İsyankar'ı bile çok özlemiştim. Ve de bu evde sabahları sık sık kurulan o biberli menemen cumhuriyetini. Kapıyı çaldım. Kapıyı açan öğrenciyi hemen tanıdım ve boynuna sarılmak için davrandım. Ama o buz gibi bir suratla sadece elini uzattı. Merhaba, gel içeri dedi. Evin içerisi bu defa gerçekten buz gibiydi. Beni görenin yüzü kas katı kesiliyordu. Geldiğimi duyunca diğer odalardakiler de geldiler ve salonda toplandık. Ne oldu? Neyiniz var sizin dedim. Önce bir sessizlik oldu. Söze ilk olarak iyi gitar çalan öğrenci başladı. Arkadaşın dedi. Şair diye ayaklarına kapandığımız, saygıda kusur etmediğimiz o insan bizim her şeyimizi çaldı. Tek kelimeyle her anlamda göçtük. Diğerlerinin yüzüne baktım ve hepsi de bakışlarıyla arkadaşlarını onaylıyorlardı. İnanmadım, şaka ediyorlar, işletiyorlar sandım. Beni şairin kaldığı odaya götürdüler. Yatağının altını açıp gösterdiler. Bunlar öğrencilerin okuldan sonra pazarladıkları çarşaf, nevresim ve battaniyelerin içi boş naylon kılıflarıydı. Anlaşılmasın diye kılıflarından çıkarıp yarı pahasına satmıştı onları. İş sadece bunlarla da bitmiyordu. Çocukları siz bütün gün okuldan işe koşturuyorsunuz, telefon parasını, ev kiranızı ben yatırayım. Nasılsa sizden daha çok vaktim var diyerek paraları almış ama bunları ödememişti. Telefon birkaç hafta sonra kapanmış, ardından ev sahibi kapıya dayanmıştı. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Çocukların yüzüne bakacak halim yoktu. Zihnimi toparlayamıyordum. Neden sonra gözlerim ömrüm isyankarın afişini, afişteki fotoğrafını aradı. Olamaz dedim içimden. Afişin asıldığı yerde üzerinde okular saplı olan bir hedef tahtası vardı. Demek ki güvenip evlerini açtıkları bir şair ağabeylerinin ihanetinden sonra bir zamanlar birlikte yaşattıkları o hülyalı, o çocuk ruhları hayatın sert kayalarına çarpmış ve parçalanmıştı. Artık bu parçalanmadan sonra bir afişteki fotoğrafa ve bir isme aşık olmanın ütopyasını yaşatacak inanç ve coşku kalmamıştı içlerinde. Demek ki artık bir hedef tahtasına saplanan oklar, bu sert ve acımasız hayatı şimdi daha kesin bir şekilde doğruluyordu onları. Geç oldu, ben artık gideyim artık dedimse de bırakmadılar. Seninle bir meselemiz yok dediler ve ısrarla kalmamı istediler. Daha sonra da yattık. Ama gözüme bir türlü uyku girmiyordu. Hayır, olmayacaktı. Kalktım, hemen giyindim ve bir veda notu yazıp ayrıldım bu evden. Şaire gelince, tabii ki ilk karşılaştığımızda bu yaptıklarının hesabını sordum ondan. Ve aradan uzun yıllar geçti. Geçen gün hiçbir şey olmamış gibi yapıp yanıma geldi ve ben sormadan o söyledi. Özelleştirmeyi öven bir reklam filmi hazırlıyormuş. Şiiri ise çoktan bırakmış. Şarkıcıyı kaçırmak. Amerikalı şarkıcı 3 protez şarkı daha söyleyip gidecekti işte. Sesindeki kanama, saçlarındaki deniz isyanı, gözlerindeki bağışlanmış kutsal ışık, tarihi kışkırtan asi elleriyle ne kadar istese de kendi başına bir şey yapamazdı. Özellikleri ne olursa olsun, sonuçta dünyanın en güçlü bilgisayar şirketinin katkılarıyla getirilmişti bu şehre. Bu şehirde geçireceği bütün zamanı aylar öncesinden en küçük ayrıntısına kadar planlanmıştı. Bilgisayar şirketinin parlak ışıklı logosu gözlerindeki kutsal ışığı zıtların birliği gibi daha da güçlendiriyordu. Tarihi kışkırtan asil elleri sahnenin önünde duran güvenlik görevlilerine tanrısal bir itimat veriyordu. Sesindeki kanımı onu dinlemeye gelen ayrıcalıklı azınlığa bakın biz ne kadar farklıyız duygusunu katıyor, saçlarındaki deniz isyanı oraya binbir sıkıntıyla gelen biz memur çocuklarına konser sonrasında ve ondan sonraki günler yaşayacağımız umut dolu çaresizliğimizi hatırlatıyordu. Birden kaçırmalıyım onu ve ona bütün bunları anlatmalıyım diye çok eski, yıllardır itilip kakılmış bir isyan duygusu koptu içimden. Onu pahalı ve renkli bir şişenin içine kapatılmış bir masal gemisine benzettiğimi bilmeliydi. Bu durum onu şaşırtacaktı şüphesiz. Ona hiçbir şirketin finanse etmediği şiirlerimi okumalı, güvenlik firmaları tarafından korunmayan hayatımı göstermeliydim. Kulise girdim ve etrafındaki kalabalığın o an daha da artan boşluk korkusu yüzünden sürekli gürültü yapıp anlamsızca sağa sola koşuşup durduklarını gördüm. Boşluk korkum olmadığı için onu rahatlıkla çıkarttım kalabalığın içinden. Yola çıktık ve hemen bir taksi çevirdim. Canımı sıkan taksi şoförünün şakamatik programı yapan o sırıtık televizyon oyuncusu olması ve taksinin ön camında gizli bir kameranın bizi çekmesi değildi. Canımı sıkan onu kaçırmamın çok kolay olmasıydı. Hiç direnmemişti. Bu yüzden parmaklarım o incecik bileklerini bir kez bile olsun merhametle acıtmamıştı. Onu babamla birlikte gittiğimiz, yanından tren yolu geçen, tekerlekli ve tahtadan çay ocağı olan eski çay evine götürecektim. Ben yüzümü bir süre seyretsin ve benim sıradan bir hayranı olmadığımı anlasın diye yüzümü mahcup bir açıyla ona doğru tutup beklerken hadi bana gizli şiirlerini oku ve yarın güneş doğunca ve ondan sonraki günler sahillere vuracak olan umut dolu çaresizliğini anlat dedi. Peki, önce gizli kameralı, şakamatikli bu arabadan inelim dedim, ona şaşkınlığımı telaşla gizleyerek. Bindiğimiz yeni araba bizi deminden beri takip eden ve üzerinde protest şarkıcıyı getiren organizasyon firmasının kocaman bir tanıtım logosu olan siyah camlı, koltukları kadife kaplı bir arabaydı. O kırılmasın diye kabul etmiştim bu arabaya binmeyi ama kızmıştım yine de kendime. İşte yine nezaketle pasifizmi birbirine karıştırdım dedim içimden. Ve dikkatimi karartan bu inceliğim yüzünden hayatımın bu en önemli eylemini ne kadar kirlettiğimi düşünürken gideceğimiz yeri şoföre onun tarif ettiğini dehşetle fark ettim. Babasıyla beraber gittiği Fener yolundaki yanından tren yolu geçen eski çay evi. Gittiğimiz yerden ona şiirlerimi okumak istiyordum ama o buna imkanımız olmayabilir istersen sen şimdi oku dedi ve tam bu arada arabanın ön tarafındaki küçük ekranlı televizyona muhalefet partilerinden birinin lideri çıktı. Ve öfkeli bir ses tonuyla ve ünlü protest şarkıcının kaçırılmasını lanetleyerek söze başladı. Lider, bu olayın iktidardaki parti tarafından düzenlendiğini, Amerikalı protest şarkıcının kaçırılmasına göz yumularak muhalif kesimlere gözdağı verildiğini ama kendilerinin bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Bu sözlere protest şarkıcı alaylı bir şekilde gülümsedi. Aslında bütün kızgınlıkları beni getiren organizasyon firmasına. Kendi partilerinin ortağı firmayı kabul etmemiştim. Bu işten büyük zararları oldu. Peki ama niye kızıyorlar? Sevinmeleri gerekmez mi kaçırılmana diye sordum merakla. Protest şarkıcı bu defa benim saflığıma güldü. Ama pek belli etmedi. Kaçırılma olayını kendi televizyon kanalları çekecekti. Buna da ben izin veremedim. Aslında kızgınlıkları ona diye yanıtladı beni. Ben kendi kanallarımı nasıl yani diye gevelerken bir başka kanal yıllar öncesinden tren yolunun kenarındaki eski çay evinde babamla birlikte çay içip Rus klasiklerini tartışmalarımızdan benim ilk gençlik yıllarımdaki hayallerimden, arayışlarımdan, şiirlerimden, sorunlu kişiliğimden kesitler vererek kaçırılma olayını en başından an an gösteriyordu. Görüntü sık sık kesiliyor ve araya sigorta, organizasyon şirketleri ve güvenlik firmalarının reklamları giriyordu. Hatta bir ara bizi bir arabanın içindeki küçük bir televizyondan kendimizi seyrederken bile gösterdiler. Tren yolunun kenarındaki çay evine geldiğimizde ilk gözüme çarpan artık epey yaşlanmış olan bizim emektar çaycımızın tahta bir masanın üzerine koyduğu televizyondan bizim kendi mekanına gelişimizi heyecanla seyretmesi oldu. Arkası dönüktü. Ona yaklaştığımızı anlayınca güler yüzü ve gayet sakin bir şekilde geri döndü ve ellerini iki yanına açarak ve adeta Nubar Terziyan gibi hoş geldiniz ve inanın tam vaktinde geldiniz dedi. Emektar çaycı kahvelerimizi yapmak için tekerlekli ve tahtadan çay ocağına tam girmişti ki ekrana benim lisedeki tarih hocamı çıkarttılar ve spiker ona benim nasıl bir insan olduğumu sormaya başlamıştı. O kadar kısa bir zamanda lisedeki tarih hocamı nasıl ve nereden buldular diye düşünürken, tarih hocamın benim için aslında çok ürkek, çok çekingen biri olduğumu ama hiç beklenmedik anlarda bu yanımı gizleyerek çok riskli, çok tehlikeli işler yapabileceğimi söylemesi beni dehşete düşürdü. Bu defa hattın öbür ucunda protest şarkıcıyı getiren organizasyon firmasının ortağı olan televizyon kanalının, birlikte çalıştığı araştırma firmasının da danışmanlığını yapan bir psikolog vardı. Bu bilgiyi kahvelerimizi getiren emektar çaycı ile kaçırdığım protest şarkıcı arasındaki konuşmadan edinmiştim. Psikolog, merak edilecek bir şey olmadığını, benim gibileri çok iyi tanıdığını, kendine güvensiz, sevgi sorunu olan, okuduklarından hemen etkilenen ama en ufak bir tehdit ve baskı karşısında hemen uzlaşmaya giden tehlikesiz bir manik depresif olduğunu söylüyordu. Psikologdan sonra konuşma sırası şehrin emniyet müdüründeydi. Emniyet müdürü bu kaçırma olayını önce hükümetleriyle Amerikan yönetiminin arasını açmak isteyen İsrail'i gizli servis ajanlarının işi olabileceğini sandıklarını ama sonradan bu kaçırılma olaylarıyla ilgili yapılan istatistikleri incelediklerinde rahatladıklarını söylüyordu. Spiker nasıl bir inceleme bu diye sorunca emniyet müdürü geri kalmış ülkelerde Amerikalı protest şarkıcıları kaçırma periyodları ile ilgili istatistikler diye yanıtladı spikeri. Bizim gibi geri kalmış birçok Orta Doğu ülkesinde ilk gençlik yıllarında sistemi değiştirmeye yeltenip başarılı olamayınca kendisini edebiyata, şiire veren, genellikle memur çocukları olan 35-40 yaşlarında her yıl iki kişinin Temmuz ve Eylül aylarında ülkelerine konser vermeye gelen Amerikalı bir protest şarkıcıyı çok sevdikleri babalarıyla birlikte gittikleri ve Rus klasiklerini tartışıp çay içtikleri genellikle tren yolunun kenarındaki tahtadan eski bir çay evine kaçırdıkları saptanmış. Bu nedenle bu olay bizi hiç şaşırtmadı. Bildiğiniz gibi aylardan Temmuz ve şarkıcıyı kaçıran kişi anlattığımız özelliklere neredeyse tıpatıp uyuyor. Sanatçının ülkemize gelmesinde katkılarını esirgemeyen bilgisayar firması yetkililerinin sakin olmasını diliyorum. Kısa bir sürede suçlu yakalanacaktır. Emniyet müdürünün emekliye ayrıldıktan sonra bilgisayar firmasının Türkiye'deki güvenlik sorumlusu olacağından böyle bir mesaj vermesinin çok anlamlı olduğunu, kaçırılmayı naklen anlatan televizyon spikeriyle tahtadan çay ocağındaki telefonla görüşen bizim emekler çaycı arasındaki konuşmalardan öğrenmiştim. İşte tam bu sırada bir posta treni geçmeye başladı hemen önümüzdeki raylardan. Simsiyah bir posta treni. Çok eskiydi ve pencerelerinden birinde babamı gördüm aniden. Pencereden yarı beline kadar sarkmış beni trene çağırıyordu. O an o trene binip babamla birlikte çok uzaklara gitmeyi çok isterdim. Ama kaçırıp peşimden sürüklediğim protest şarkıcıyı orada bırakıp gitmenin çok nezaketsiz bir davranış olacağını düşündüm ve donup kaldım öylece. Ve üstelik televizyon spikeri tam bu sırada olay yerinden çok eski ve çok gizemli ve simsiyah bir trenin geçtiğini söyleyince kaçıp gitme isteğim zaten tamamen sönmüştü. Babamı taşıyan posta treni gidince açılan boşluktan dünyadaki bütün ülkelerin polis güçlerinin bize doğru ilerlediğini gördük. Zaten biz bütün bunları Amerikalı protest şarkıcıyı ülkemize getiren organizasyon firmasının ortağı olduğu televizyon kanalından büyük bir dikkatle izliyorduk. Televizyon spikerin hemen ardından kaçırdığım protest şarkıcı ve emektar çaycı aynı anda "henüz her şey bitmedi" dediler. Ve en son ben de aynı şeyi tekrarladım. Henüz her şey bitmedi. Camları siyaha boyalı pavyon. Kötülüğün rengine boyanmıştı pavyonun camları. Siyahtı. Oysa ne çok haksızlığa uğramıştır siyah renk. Hem bir mavi, bir kırmızı da kötü, ürkütücü, tehlikeli saydığımız başka dünyaları, öteki hayatları gizleyebilir bizden. Beyaz bile gizler. Kim bilir, belki de artık kötülüğü bizden en çok masumiyetin, iyiliğin simgesi sayılan beyaz gizliyordu. Pavyonun camları siyahtı. Pavyon kendine kapanmıştı. Pavyon dışarıdan bakılınca tanımsız kötülükleri, amansız hastalıkları, sonsuz belaları çağrıştırıyordu. Pavyon aslında saklanırken apaçık ele veriyordu kendini. Bense pavyonun kapısından öylece bekliyor, içine girmeyi çok istiyor ama bir o kadar da girmekte tereddüt ediyordum. Garip, bulaşıcı bir ürküntü sinirlerimi bozuyordu. Kendime bu pavyona girip oturmaktan neden korktuğumu soruyordum. Kendi toplumunda giderek bir saygınlık kazanınca insan başka hayatlara, öteki dünyalara giderek böyle kapanıyordu demek. Korunaklı, bildik ilişkilerin içinde kendisine duyduğu sahte güveni biraz daha pekiştirmek için duyguları sadece kendi acılarına, kendi sorunlarına dönük, antenleri sadece kendi içlerine çevrili, başka sorulardan, başka sulardan giderek kendini kopartıyordu. O kısır yalnızlığını çoğaltıp ve başkalarını suçlamanın verdiği kötücül bir hazla içlerine biraz daha kapanarak. Kendilerine duydukları ve giderek her şeye kayıtsızlığa dönüşen bu hayranlığın başkalarının, ötekilerin yıkımı olduğunu bilmezlikten gelerek. Ne kötülük varsa kendinde ara dedim kendime. Hem sürekli olarak gittiğim yeni moda ve her köşe başında hızla çoğalan kafelerde, barlarda hiçbir tesadüf, hiçbir yeni yaşam deneyimi yoktu artık. Hiçbir gizin olmadığı bu yerlerde insan can sıkıcı bir kurgunun içinde ve hiçlik içinde eriyip gidiyordu. Hem üniversitede okuduğum yıllarda Beyoğlu'nda muhasebecilik yapan dayımın yanında çalışırken defterlerini tuttuğumuz böylesi pavyonlara sıkça girer çıkar, buralarda çalışan garsonların ve konsomatris kadınların sigorta bildirgesi, vergi ve çalışma karnelerini düzenlerdim. Beni çok severlerdi konsomatris kadınlar. Ya sadece onlara patronlarının sigorta primlerini eksik yatırdığımı söylediğim için değil, onlara gerçekten sevgi ve merhametle baktığımı hissettikleri için. Ben eskiden daha iyi bir insandım. Ben eskiden daha iyi bir insandım ama çevremdeki insanlar uzak dururdu, çekinirdi benden. Tuhaftım onlara göre, anlaşılması güç biriydim. Hem üstüm başım da çok kötüydü. Yoksullukla ürküntü arası bir yerdeydim. Ben eskiden şimdi kapısını korkarak aralayıp girdiğim bu camları siyaha boyalı pavyon gibiydim. Başka hayatların, öteki dünyaların imgesinde korku ve kutsallık sanki hep yan yanaymış gibi gelirdi bana. Sonumuz bu bencil korkumuzdaydı. Kurtuluşumuzsa bu kutsallığı anlayabilmekte yatıyordu belki. Bütün bunları tek tek ve garip bir ürpertiyle düşünürken bu camları siyaha boyalı pavyonun kapısından ne zaman içeri girdiğimi fark etmemiştim bile. Ağır bir parfüm, anason, rutubet ve karanlık kokusunu aralayıp oturacak bir yer aradım kendime. Etrafımı iyi göremiyordum. Ortalık oldukça karanlıktı. Bar tarafında ve sahnenin arkasında iki küçük kırmızı ampul yanıyordu. 2-3 adam kadife koltuklarda oturmuş içkilerini yudumluyorlardı. Belki de onlar müşteri kılığına girmiş güvenlik görevlileriydi. Kimseyle göz göze gelmemeye çalışıyordum. Ama içeri girdiğim andan itibaren burada çalışan ve buraya hemen her gece gelen müdavimlerin beni anında iskeletime kadar çözdüklerini biliyordum. Onlardan değildim. Karanlık yavaş yavaş yumuşuyordu. Birkaç ışık daha yandı. Masalarda oturan ve ayakta servis yapan beyaz gömlekli, bıyıklı genç garsonların yüzleri önünden güvenilmez ışık dalgaları görüyordum şimdi de. Bu ışık dalgaları arka masada oturan konsomatris kadınların küpelerine, bileziklerine, altın dişlerine, yüzlerindeki yıldız tozlarına çarpıyor, oradan kadife koltukların kenarındaki parlak metalleri aydınlatıyor, buradaki yansıma ise sahnenin önündeki dans pistinde, ana rahminde bebekler gibi kıvrılmış yatan, yıllar önce yitirdikleri düşlerini ve tılsımı buralarda arayan, aradıklarını bulamayınca boşu kalmış arzularının kölesi olan ve kendilerine verilen bütün vaatler tükenince de şehvetten ve sevgisizlikten boğulup kalmış erkeklerin cesetlerini aydınlatıyordu. İşte, ne oluyorsa o an olmuştu. Ben bu ne kadarı imgelemimde, ne kadarı buraya ait olan bu görüntü ve düşüncelerle boğuşurken, saçları iki yanında örülü, beyaz gömleği, dizinin altına gelen beyaz çorabıyla 10 yaşlarında bir kız çocuğu önümden sek sek oynayarak geçiyordu neşe içinde. Masumiyetin kusursuz bir sembolü gibi ortalıkta oynayan sevimli küçük kız, bu karanlık, bu ürkütücü pavyonda ne arıyor diye kendime şaşkınlıkla sorarken, birden pavyonun tavanından sarkan rengarenk grapon kağıtlarını ve irili ufaklı onlarca balonu fark ediyordum. Duvarlarında aynı kağıtlar ve balonlarla süslendiğini görüyordum. Yerlerde ise ben gelmeden önce konfetiler saçılmıştı. Biraz daha oynadıktan sonra küçük kız yine sek sek oynayarak ve pür neşe konsomatris kadınların olduğu masaya adeta koştu. Çünkü kadınlar doğum günü için hazırlanan pastanın mumlarını söndürmesi için çağırıyorlardı onu. İyi ki doğdun Ayça, iyi ki doğdun Ayça. Ayça pastanın mumlarını birer ikişer söndürdükten sonra annesi olduğunu sonradan öğreneceğim orta yaşlı, üzerine pullu bir elbise giymiş, aşırı makyaj yapmış olan konsomatris kadınlardan biri doyumsuz bir sevgiyle sarıldı ona. Nice yıllara kızım benim. Bu pavyonun camları kötülüğün rengine boyalı olduğunu sandığımdan ve kapıdan içeri girerken başıma bir tatsızlık gelir mi diye düşündüğüm için bu sevgi dolu kucaklaşmadan dolayı bir garip bir utanç duyduğumu hissettim. İçimde kimsesiz kalmış yerlerim, ön yargılarım, yanlış ve eksik bildiğim her şey tesellisiz kanıyordu. Ben kendime geçmişe eğilmiş, mahcubiyetimin baş dönmesiyle savrulmuşken güler yüzü, efendiden bir garson yanıma geldi. Ve biraz önce Ayça'nın mumların üflediği pastadan kesilmiş ince bir dilimle birlikte getirdiği limonatayı ikram ederken, ''İyi geceler, buyurun, bu size ikramımız, siz bizim bu gece tanrı misafirimizsin.'' dedi. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Kuru bir sağ olun, yeter miydi ki bu insanlara diye düşünürken, Ayça'nın annesi yanıma gelmişti. ''Kızımın doğum gününe gelmekle şeref verdiniz. Benim en kıymetli varlığımdır o. Lütfen rahat edin.'' deyip minnetle gülümseyerek elimi sıktı. ''Evet, onlardan değildim. Bunu benden çok onlar daha iyi biliyordu belki de. Onlardan olmadığım, olamayacağım için beni hoşnut etmek, ağlamak için bu denli, ince ve özenli davranıyorlardı.'' Bu arada orkestra yerini aldı ve çalmaya başladı. Birkaç dakika sonra da konsomatris kadınların alkışları arasında beyaz takım elbiseli, papyonlu, beyaz dişleri, değdiği her yeri abartılı bir şekilde aydınlatan ışıkla daha da parıldayan bir şarkıcı sahneye çıkıyor ve ilk şarkısını Ayça'ya ithaf ediyordu. Ayça ise kendi dünyasında müzisyenlerin arasında, dans pistinin önünde, koltukların arasında sanki evindeymiş gibi kaygısızca dolaşıp duruyordu. Bir iki şarkı söyledikten sonra şarkıcı elinde mikrofonu masama yaklaşıyor ve beni oradakilere aramızda kıymetli bir misafirimiz var diye takdim ettikten sonra bize bir şarkı söylemek ister misiniz diye sordu. Mikrofonu elim alıp ayağa kalktım. Sanki hayata sıfırdan, yeniden başlamışım gibi doğal, yapmacıksız, sahici bir heyecanla sesim titreyerek Ayça'nın doğum gününü kutladım ve orada olmaktan çok büyük bir sevinç duyduğumu belirterek Ayaz Geceler şarkısını söyledim onlara. Ayaz geceleri söylerken buradaki insanlara karşı içimin tarifsiz bir minnetle dolduğunu hissettim. Ve o an onların bir davası uğruna, onlar adına hayatımı ortaya koymak, onlardan olmadığımı benden daha iyi bilen bu insanlar için ölebilmek fırsatı çıkarsa hiç çekinmeden ölebileceğimi düşünüyordum artık. Ne tuhaf düşüncelerdi bunlar ama gerçekti işte. Sonra onlar için ölebilme isteği, bu dışlanmış, bu kötü ve aşağılık sayılan ama kendisinden olmayan birine sadece Tanrı misafiri olduğu için her şeyini vermeye hazır insanları kendince dışlamaya, kötü ve yoz göstermeye uğraşan ve herkese bir diğerinden ayrıcalıklı ve üstün olma yarışına koşan ayrıma, sınıfsal kültüre ve oradan sistemin ta kendisine olan öfkemle birleşiyordu.